varlık duvarı. Her kim ki hak kapısında ben ve biz diyecek olursa, o kimse la, yani red vadisinde dönüp dolaşıyor demektir. Öyle olanlar dost kapısından alınmazlar. Hazreti Mevlana. Varlık duvarı. Derya kenarında bir duvar vardı. Duvar yüksekçe olduğu için onu aşıp deryaya ulaşmak mümkün değildi. Duvarın üzerinde susuzluktan kavrulmuş dertli biri bulunuyordu. Onu sudan men eden üzerinde olduğu yüksek duvardı. O kimse ise duvarın üzerinde suya kavuşmak isteyen bir balık gibi çırpınıp duruyordu. Birdenbire duvarın üzerinden bir tuğla parçasını söküp suyun içine attı. Tuğlanın düşmesiyle çıkan su sesi ona bir ab-ı hayat gibi geldi. Su sesinin ahengine mest oldu. Susuzluk mihnetini çeken bu kimse, su sesinin verdiği safadan dolayı duvardan tuğlaları koparıp koparıp suya atmaya başladı. Su ona, "Ey derviş, bana böyle tuğla atmaktaki telaşın neden?" diye seslendi. Susuzluktan yanan derviş cevaben dedi ki, "Ey su, bu atıştan bana iki fayda vardır. Onun için bu sanattan, yani tuğla atmaktan vazgeçmem. Birinci fayda, su sesini dinlemektir ki, o susamışlara musiki nameleri gibi gelir. Yine o su sesi, ölüye sesiyle tekrar diriliş imkanı veren İsrafil'in suru gibidir. Yine o ses, bahar mevsiminde Nisan ayının bereketli yağmurları gibidir. Bağlar ve bahçeler o semanın gözyaşlarıyla hasret giderir, hayat bulur ve nakışlanırlar. Yine o ses, yoklukta kıvranan muhtaç ve garibe zekat infak etmeye bir davet sesidir. Yine o ses, Yemen'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelen nefesi rahmani gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veysel Karani için, "Ben Yemen'den gelen nefesi rahmaniyi duyuyorum." buyurmuştur. Yine o ses, huzuru ilahiden mücrimlere gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat raihasıdır. Yine o ses, zayıflamış Yakub'un ruhuna gelen güzel ve latif Yusuf'un kokusudur. Yine o ses, Medine-i Münevvere'deki Kubbe-i Hadra'nın minarelerinden aşıklara akseden Bağd-ı Sabah gibidir. Yine o ses, perişan, bitap ve bikes Mecnun'a gelen Leyla'nın huzur meltemidir. Yine o ses, Muzdaribe ve yetime gönülde açılan sıcak bir kucaktır. İkinci fayda da şudur ki, koparmış olduğum her tuğla ile duvar alçalıyor. Ben de o nispette, ey su, sana biraz daha yaklaşmış oluyorum. Mesnevi. Ey şuurlu kimse! Yüksek bir duvardaki tuğlaların azalmasından şüphesiz duvar alçalır. Duvarın alçalması suya yakınlık hasıl eder. O tuğlaların duvardan ayrılması vuslat dermanı olur. Allah'a secde etmek, o yapışık tuğlaları koparmakla olur ki, kurbiyeti, Allah'a yakınlığı mucip olur. Kur'an-ı Kerim'de secde et ve yaklaş buyurulmuştur. Bu varlık duvarı yüksek bulundukça bu başı eğmeye, yani secde etmeye mani olur. Bu toprak vücudun arzularından kurtulmadıkça eğilip ab-ı hayat sahibine secde etmek ve o manevi derya suyundan doya doya içmek imkansızdır. Duvarın üstünde kim daha ziyade susamış ise, duvarın taşını ve tuğlasını o daha çabuk koparır. Suyun sesine her kim daha ziyade aşık ise, ona hicap ve mani olan varlık duvarından daha büyük parçalar kopartır. O kimse suyun sesine mest olur. Suyun çıkardığı sesten başka ses işitmez. Ne mutlu o kimseye ki günlerini ganimet bilir de borcunu bir an evvel eda etmeye gayret gösterir. Hafız-ı Şirazi, insanı birkaç damla kan, bin bir türlü endişe diye tarif eder. Hikayede deryaya kavuşmaya set olan duvar, insandaki nefsani emeller ve hakikate ermeye mani olan şu fani dünyaya ait bitmez tükenmez nihayeti olmayan arzular ve hasreten benliktir. Derya ise ilahi muhabbet ve marifet, Allah'ı bilmektir. Kalbi ilahi muhabbete teşne insanlar o deryaya varabilmenin ömür boyu iştiyak ve iştahı içindedirler. O muhabbet ve marifet deryasından gelen her ses ve nefes onları sonsuz lezzetlere gark ederek yüksek bir hak yolculuğuna hazırlar. İlahi muhabbetle duygulanan insan için bu cihan, idrak ve şuura sunulan bir hikmet aynasıdır. İnsan, maddesiyle değil, manasıyla mükerrem olduğu için, kulluğun kemaline, ruhun derinliği kadar erişebilir. Kur'an-ı Kerim'de tekrim edilen vasıf da budur. İlahi muhabbet ve uhrevi lezzetlerden mahrum, türlü eğlence ve çılgınlıklarla, hayvani bir yaşayış ile geçen bir dünya gününün hayırlı bir ölüm akşamını getiremeyeceği malumdur. Ya da böyle karanlık bir gecenin mes'ud bir şafağının sökemeyeceği de tabiidir. İlahi ibret sahneleri ve hadiseleri karşısında alık ve abuz kalmak, gayesizce erimek, ölümün meçhul ızdırapları içinde kaybolmak, insan şeref ve haysiyeti adına ne acıdır. Nefsani dünya hayatının pembelikleri, akıbet solgunluğu, kahkahaları ise cehennem çatırtıları ile doludur. Rivayete göre bir gün Hazreti İsa aleyhisselam, ölülerle oturmaktan sakının, zira kalpleriniz ölür buyurdu. Kendisine, ölüler kimlerdir diye sorulunca da şu karşılığı verdi. Ölüler dünyaya dalanlardır. Yani canlı cenazelerdir. Bir kimse ölülerden farkı olmayan gafillerle ihtilat ederse, onlardaki ölüm zehrini farkında olmadan içer. Bu tesir ile onun kalbi de ölü kalplerden olur. Tek çare manen dirilerle beraber olmak. Onlardan uzak kalındığında inceliklerine dalarak rakik bir gönülle Kur'an-ı Kerim okumak. Hadis-i şerifte Allah Celle Celaluhu ile konuşmak isteyen Kur'an-ı Kerim okusun buyruluyor. Kur'an-ı Kerim ile istikametlenen kimse, Kur'an ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanır. Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssaları ile arasında bir münasebet ve aşinalık husule gelir. O ruhaniyetten gönlüne feyiz yağmurları inikas eder. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kapısına gittim. Kapıyı çaldım. Kim o? Buyurdular. Ben cevabını verdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben lafzını kullanmama razı olmadılar. Çünkü ben demekte bir nevi kibir ve azamet vardır. Hazreti Mevlana bu kıssayı şu şekilde anlatır. Kalbi yanık aşık, yarın kapısını tıklattı. Ancak kimsin sualine, benim deyince yar, git. Senin için içeriye girme zamanı değildir. Böyle manevi nimetler sahasında ham ruhlara yer yoktur, dedi. O zavallı kapıdan döndü ve bir sene seferde bulunup yarın firak ve iştiyak kıvılcımı ile tutuştu, yandı. O yanık aşık iyice pişerek geri döndü. Tekrar yarın hanesi tarafına geldi. Dudağından terbiyesizce bir söz fırlamasın diye binbir endişe, korku ve edep ile kapının halkasını hafifçe vurdu. Yari, kapıda olan kimdir? Diye seslenince, ey gönlümü almış olan, kapıdaki de sensin, cevabını verdi. Yari de, madem ki şimdi benim gibisin, hey benden ibaret olan, içeri gir. Bir ev içine iki ben sığmazdı, dedi. Ardından ekledi. Ey nefsini bir yılda yenip alt eden kişi, gel, içeriye gel. Sen artık bahçedeki dikenler gibi gülün zıttı değilsin. Sen şimdi güllere şah olansın. Görünüşteki ikiliği bırakıp artık ben olansın. Yine Mevlana Kaddesallahu Sırruh buyurur. Her kim ki hak kapısında ben ve biz diyecek olursa, o kimse la, yani Red Vadisi'nde dönüp dolaşıyor demektir. Öyle olanlar dost kapısından alınmazlar. Düşünülmelidir ki iğne deliğine bile ucu çatallı iplik giremez. Bir ipliğin bütün elyafı birleşmeli ve bir olmalıdır ki iğne deliğinden geçip vazifesini görebilsin. Bir aşığın da vuslat iğnesinin deliğinden geçebilmesi, hicran ateşiyle iplik gibi olmasıyla mümkündür. İnsanın Allah yolunda ruhunu inceltip vuslat iğnesinin deliğinden geçecek kadar zarifleşmesi ve nefsanilikten temizlenip berrak bir hale gelmesi elbette ki kolay değildir. Fakat ilahi nimete gark olmak için bu manevi hale ermek zarureti vardır. Zira ayet-i kerimede buyrulur. Ayetlerimizi yalanlayıp onlara karşı büyüklük taslayanlar için göğün kapıları açılmaz. Onlar deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. El-Araf 40. Bu demektir ki kibir, gurur ve benlik iddiası peşinde olanlar Allah yolunda kendi geçici benlik ve nefislerini eritip safi ruh olmadıkça Allah'ın birliği cennetine girmeye hak kazanamazlar. Böyleleri ancak şeriat hükümlerini ve tarikat yollarını öğrenip de bir mürşidi kamilin terbiyesinden teskiye-i nefs ve tasfiye-i kalp ile gönüllerini şeytanın vasfı olan benlikten temizledikleri vakit onlara göklerin kapısı açılacaktır. İnsandaki nefs ve benlik devesi de ancak aşk, yokluk ve la kılıcı ile yontularak, yani hiçlik haline erdirilmek suretiyle ıslah olur. Ancak bundan sonradır ki rahmet ve nimete nail olmak için zaruri olan imtihan iğnesinin çileli halkasından muvaffakiyetle geçilebilir. Yunus Emre Hazretleri hak yolunda benlik duygusuna yer olmadığını şöyle ifade eder. Senin ben demekliğin manide usul değil. Biz kapı kullarına şaşı bakmak yol değil. Diğer taraftan kul, gönlünde ve ruhunda parlayan nurun kendisinden zuhur ettiğini zannederek aldanmamalı, bunun sırf bir mevhibe olarak verilen ilahi bir nasip olduğunun idraki içinde şükretmelidir. Yoksa böyle bir lütuf karşısında gurura kapılarak bu aydınlığın kendinden doğduğunu sanmak kadar büyük bir bedbahtlık yoktur. Bu şekilde bir nebi veya velinin aydınlığından istifade edip de sonra elde ettikleriyle benlik davasına kalkanların akıbeti tekrar karanlığa saplanmaktır. Bu hal insanı Allah'a kul, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de ümmet olma şerefinden fersah fersah uzaklaştırır. İslam tarihi Karun kıssası gibi bunun birçok misalleriyle doludur. Bunun içindir ki nimete değil, onu gönderene nazar edip dalalet çukurlarına yuvarlanmamalıdır. Hazreti Mevlana beyitlerinde bu hususa şöyle dikkat çeker. Pek çok han ve kervansaray terk etmek lazımdır ki insan bir gün kendi hakiki meskenine varabilsin. Ateşte kızdırılmış bir demirdeki kızarıklığı ona ait sanma. Çünkü o, ateşin ona geçici olarak bir ışık ve hararet vermesinden ibarettir. Şayet pencereyi ve evi ışıkla dolmuş görüyorsan, sen onlara aydınlık deme. Zira aydınlatıcı olan güneştir. Güneş, kendisinden akseden ışıklarla parıldadığı halde övünüp duranlara der ki, ''Ey anlayışsız mağrurlar! Biraz sabredin. Hele ben şu dağın veya şu deryanın arkasına varıp ufaktan bir çekileyim. O zaman hakikati anlarsınız.'' Keza, tenin güzellik ve letafeti de naz edip övünür. Ama bilsin ki asıl kudret ve kuvvet onun içinde gizlenmiş olan ruha aittir. İşte bu hakikati idrak edip benlikten sıyrılabilenler, yani nefsin azgın pençelerinden kurtularak ölmeden evvel ölenler, bu hallerinin bir mükafatı olarak cananda dirilirler. Bu dirilikte Cenab-ı Hak onların gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı ve tutan eli olur. Kul bu makamda büyük bir vuslat hali yaşar. Hak'tan gayriye nazar kılmaz. Yunus Emre, vasılı ilallah olduktan sonraki halin kendisini nasıl mest eylediğini ne güzel ifade eder. Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun. Aslı ziyandan geçtim, dükkanım yağma olsun. Ben benliğimden geçtim. Gözüm hicabın açtım. Dost vaslına eriştim. Gümanım yağma olsun. Yunus, ne hoş demişsin. Balı şeker yemişsin. Ballar balını buldum. Kovanım yağma olsun. Kulun çıkabileceği yüksek makamlardan biri de yalnız Rabbinin tecelliyatına mazhar olarak Rabbinden başka hiçbir şey görmemektir ki bu makama yükselen kul Hak'ta fani olmuş demektir. Bu makamda bir tasavvuf büyüğünün buyurduğu şu yüce hakikat deruni bir şekilde idrak edilir. Allah o kadar zahirdir ki zuhurunun şiddetinden gaiptir. Güneşin tıpkı kendisine bakan gözleri kamaştıracak kadar keskin ışıklar saçtığı zamanlarda onun ziyasındaki keskinlikten dolayı varlığının görünmez halde olması gibi. Bu mertebeye müşahade makamının nihayeti denilir. Bu hal seyri mahabbi mertebesidir. Yani kalbin nefsin vasıflarından ve esaretinden tamamen sıyrılmasıdır ki kul kalabalıklar içindeyken de Rabbi ile beraber, Rabbi ile beraber iken de herkesle beraber olmak vasfına erişir. Kalabalıklar içinde Allah ile beraber olmak halini şu hadise ne güzel açıklamaktadır. Muhammed Parsa Hazretleri hacca giderken Bağdat'a uğrar. Çarşıdan geçerken altın ticareti yapan nur yüzlü bir genç görür. Gencin işi yoğun olduğundan devamlı bir meşgale içindedir. Hazreti Pir, onun dünya ile bu kadar fazla alakadar olmasına üzülür ve içinden tam da ibadet edecek bir çağda kendisini dünya meşgalesine kaptırmış diye düşünür. Bir an murakabeye varınca da altın alıp satan bu gencin kalbinin Allah ile beraber olduğunu hayretle müşahede eder. Bu hal, yani kalabalıklar içindeyken bile Allah ile beraber olup yalnız onunla kalabilmek, kesrette vahdet halini yaşayabilmektir. Rabbi ile beraber iken herkesle beraber olabilmeye gelince, bu da peygamberlerin ve has kulların halidir. Diri kalplere ait bir keyfiyettir ki, ümmetin derdiyle dertlenip onların acılarını paylaşmanın bir nişanesidir. Nitekim kıyamet gününün sıkıntıları karşısında bütün insanların, hatta peygamberlerin dahi kendi nefislerinin derdine düştüklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek başını secdeye koyup "Ya Rabbi, ümmetimi bana bağışla. Ya Rabbi, ümmetimi kurtar. Ya Rabbi, ümmetimi bağışla." diye yalvaracağını bildirmesi de bu muhteşem gönül kıvamının müşahhas bir misalidir. İşte bu yüce manevi hallerden nasip alanlar her halükarda Allah ile beraber olurlar. Bu makamda "ben onun gören gözü, işiten kulağı olurum" hadisi kutsisinin hakiki manası tahakkuk eder. Bu makam Kur'an-ı Kerim'deki "attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı" El-Enfal 17 ayet-i celilesinde beyan buyurulan makamdır. En büyük hususiyeti makamı Muhammedi olmasıdır. Bu ümmetin velilerinin kamilleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetleri ölçüsünde bu halden bir tecelli nasip alırlar. Şayet o makama varamazlarsa dahi ihlasları derecesinde bir mertebeye nail olurlar. Bu makama ulaşanlar ben değilim, bu nefes ondandır diyenlerdir. Bu itibarla onların her ben deyişleri mecazidir. Çünkü onlar benlikten sıyrılmışlardır. Esrar Dede bunu ne güzel dile getirir. Ben dediğim sensin hep. Canım dediğim, ten dediğim sensin hep. Nitekim bir başka şairde benliğin insan için bir perde olduğunu, ondan kurtulmak gerektiğini şöyle ifade eder. "Ben bu yolu böyle buldum. Benlik bana hicab imiş. Okudum, anladım, bildim. Benlik bana hicab imiş." Nasıl bir buğday tohumu nihayetinde ekmek olup bir canlının bünyesine girer, girdiği canlının bir parçası olursa, nasıl bir sürme taşı dövülüp toz edilerek göze çekilince taşlığı ortadan kalkar, göze görüş verir, gözde kuvvet yerine geçerse, nasıl bir ırmak deryaya kavuşunca onun ırmaklığı son bulur, deryanın bünyesine girer, deryanın bir cüz'ü olursa, bir kimse de bir veli kulun ruhaniyet, feyz ve nazarına nail olursa, onun ruhunda kemal ve irfan tezahürleri görülmeye başlar. Kendi gönlü, hadisat, eşya ve mahlukata karşı ölü iken diridir. Aşağıdaki kıssa bu hale ne güzel bir misaldir. Bir gün Telemsan padişahı Sultan Yahya, saray erkanı ile birlikte şehri dolaşmaya çıkmıştı. Onun ve etrafındakilerin debdebe ve ihtişamı karşısında gözleri kamaşan halk da sultana hürmet için korkuyla ayağa kalkıp "Padişahım çok yaşa!" diyerek alkışlamaya başladılar. Ancak sultanın gözüne bu kalabalıktan ziyade az ileride yalnızlığı tercih etmiş, kayıtsız, dünyadan azade, nuru etrafını parıldatan bir kimse ilişti. Yanındakilere o nur yüzlü garibin kim olduğunu sorunca, "Sultanım, o meşhur Tunuslu şeyhtir. Bir mağarada inziva halinde yaşar. dediler. Sultan binbir merak içinde atını Tunuslu Şeyh'in yanına sürdü ve içini kemiren bir suali ona sormak istedi. Üzerimdeki şu ipekli elbise ile namaz kılmak caiz midir? Dedi. Tunuslu Şeyh bu suale cevap vermek istemeyip onu sarayındaki ulemadan sormasını istediyse de sultanın rica ve ısrarı üzerine şöyle dedi. Bir köpek düşününüz ki bir hayvan ölüsü bulmuş ve onu tıka basa yiyip içini dışını pisliğe bulaştırmış olduğu halde bevlederken kirletmemek için ayağını havaya kaldırmak sevdasındadır. Sultan haykırdı. Ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum ki sizin mideniz ve cisminiz en ağır haram yükleri ve kul hakları ile doludur. Böyleyken siz tutup ipekli elbise ile namaz kılmanın caiz olup olmadığını soruyorsunuz. Bu deruni sözler sultanın gönlüne derinden tesir etti. Bu tesir bereketiyle derhal üzerindeki sırmalı elbiseleri çıkarıp attı. Sonra belindeki kılıcı fırlattı ve kendisine şaşkınlıkla bakan halka, "Müslümanlar, haklarınızı helal ediniz ve kendinize bir padişah bulunuz." diyerek Tunuslu Şeyh'in peşinden gitti ve onun sadık bir talebesi oldu. Sultan Yahya, Şeyh Hazretlerinin manevi terbiyesinde o derece büyük bir makam elde etti ki, Tunuslu Şeyh, halkın kendisinden dua talebi olduğu zaman şöyle demeye başladı. Duayı Yahya'dan isteyiniz. Zira onun yerinde ben olsaydım, onun yaptığını yapamazdım. Eğer dünyadaki diğer sultanlar onun eriştiği saadet hazinesini bilselerdi, onlar da Yahya gibi her şeylerini feda ederlerdi. Ehlullah hazaratı, muhataplarını zaaf, meşrep ve durumlarına göre terbiye ederler. Dolayısıyla buradaki hadiseden mülhem olarak İslam'da idari makamlarda bulunmak doğru görülmemiştir şeklinde bir netice çıkarılmamalıdır. Buradaki nükte Sultan Yahya'nın durumu ile alakalıdır. Zira Sultan Yahya birçok kul hakkını çiğnemiş ve vücudunu haramla doldurmuş olduğu için onun irşat ve tezkiyesi farklı olmuştur. Yoksa Ehlullah hazaratının irşadında bu hadiseden başka şekilde tezahür etmiş olan misaller de vardır. Akşemseddin Hazretleri ve Ebu'l-Vefa Hazretleri ile Fatih Sultan Mehmet Han arasında cereyan eden hadiseler gibi. Nitekim Akşemseddin Hazretleri, Fatih'in kendi sohbetlerinden alacağı manevi feyz ve lezzet ile devlet işlerini ihmal edecek bir hale gelmemesi için fetihten sonra İstanbul'da kalmamış, Göynü'ye göç etmiştir. Aynı ölçüyle hareket eden Ebu'l-Vefa Hazretleri de kendisiyle ısrarla görüşmek isteyen Sultan Fatih'e şu haberi yollamıştır. Hünkârımız Fatih'in hassas ve coşkun bir gönlü vardır. Buraya girer de bizim alemimizdeki zevki tadarsa bir daha ayrılmak istemez ve devletin idaresine dönmez. Lakin bu mülk ve ümmet ona emanettir. Kendisi kadar liyakatli bir kimse gelip onun yerini dolduramazsa mülk ve ümmet zarar görür. O da ben de günahkar oluruz. Sonra ruhu buranın manevi havasıyla dolacak, neyi varsa buraya getirip infak edecek. Dula, yetime, garibe, biçareye ve bikese gidecek olan imkanlar buraya akacak. Aynı zamanda müridanın gönlüne dünya muhabbeti girecek. Düzenimiz bozulacak. Hünkar Efendimiz'e bizler buradan dua ve teveccüh halindeyiz. Gönlü gönlümüzün içindedir. Maslahat icabı onunla ruhi alışverişimiz ve irşadımız bu şekilde olacaktır. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin manevi terbiyesi de calibi dikkattir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri başlangıçta sadece bir kadı iken, Muhammed Üftade Hazretlerinin irşadı ile bütün makam, mevki ve dünyevi bağlantılarından uzaklaştırılmıştı. Çünkü kendisine uygulanacak terbiye metodu bunu gerektirmekteydi. Neticede cihan sultanlarını terbiye edecek bir makama ulaştı. Ancak kendisi yokluk imtihanıyla yetişen Hüdayi Hazretleri, diğer üslubun icabı üzere, cihan sultanlarını tahtları üzerinde, işba halindeki dünyevi makam ve mevkilerinin içinde terbiye etmiştir. Onlara dünyaya ait her şeyi kalplerinin dışında taşıtmıştır. Hususiyle 1. Ahmet Han, kendisiyle o kadar aynileşmiştir ki, mahlas kısımları olmasa, şiirlerini bile birbirinden tefrik etmek mümkün değildir. Hasılı, has kulların bu terbiye metotlarını, yani varlıkta, darlıkta ve yokluktaki irşat usulünü iyi kavramak gereklidir. Bunlar, muhatapların ruhi yapılarına göre farklılık arz eder. Nitekim, bu nükteyi anlamayıp, Kelimullah olan Hazreti Musa'nın irşadına rağmen nefsine uyan Karun'un akıbeti pek hazin olmuştur. Onun akıbeti, akıl ve idrak sahipleri için ibret dolu bir ikazdır. Dolayısıyla bu hususta, yani farklı hallerde irşat ve imtihanda en doğru olan, Hakk'a teslimiyetten başka bir şey değildir. Bu da ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme samimi bir muhabbet ve bir mürşidi kamile canı gönülden ittiba ile mümkündür. Hazreti Mevlana buyuruyor: "Kendinden, bütün nefsani arzularından kurtulup da bir zindenin, mürşidi kamilin gönlüne ülfet peyda eden kimselere ne mutlu." İnsan vicdanı da cismani bir hayat üzerinde değil, makamını ebediyette bulacak bir muhabbet ve aşk üzerinde bulunmasını ihtar eder. Kur'an-ı Kerim muhabbeti, çorak gönlümüze bereketli Nisan yağmurları gibi yağmadıkça, Muhammedi bir mevsimin zümrütlüğüne kavuşamayız. Gönül bahçeleri, yağmura aşık topraklar gibi, ameli salih yağmurlarını bekler. Çünkü bu yağmurlar ile, Yaradan'dan ötürü yaradılanlara şefkat, merhamet, hizmet ve muhabbet filizleri yeşerir. İnsan, kainat kitabının hülasası, hilkatin nüshayı kübrası haline gelir. Rabbi, onun gören gözü, işiten kulağı olur. Elinden, dilinden ve gönlünden ümmet istifade eder. Mesnevi'de geçen Hazreti Ömer radıyallahu anh ile ilgili şu kıssa bu hali ne güzel aksettirir. Rum elçisi Medine-i Münevvere'ye siyasi bir görüşme için gelir. Halife Hazreti Ömer'in sarayını sorar. Sorduğu kimseler ona, "Halifenin adı emir ve halife olarak bütün cihana yayılmışsa da onun dünyaya ait bir köşkü yoktur. Parlak bir gönül sarayı vardır. Kendisinin dünyaya ait, yalnız fakirlerin ve gariplerin barındığı gibi bir kulübesi vardır. Fakat sen gözündeki hastalıkla onun manevi ve ruhani sarayını göremezsin," dediler. Rum elçisinin bu sözler üzerine merak ve hayreti artar. Yükünü, atını, hediyelerini başı boş bırakır, Hazreti Ömer Faruk'u aramaya koyulur. Her tarafta halifeyi sorar. Hayretle kendi kendine, "Demek dünyada böyle bir hükümdar var ki, aynı ruh gibi, etrafın nazarlarından gizli kalabiliyor," diye mırıldanır. Halifeye ram olmak için onu aramaya devam eder. Bir Arap kadın, "İşte senin aradığın halife, şu hurma ağacının altındadır. Herkes yatakta, döşekte yatarken, o bunların zıddı olan kumların üzerindedir. Git de hurma ağacının gölgesinde yatan zilli ilahiyi, Hakk'ın gölgesini gör," der. uyumakta olan Hazreti Ömer'den elçiye heybet ve ruhuna hoş bir hal gelir. Elçi, muhabbet ve heybet, birbirinin zıttı iki haslet olduğu halde bu tezadın kendi ruhunda nasıl birleştiğine hayret eder. Kendi kendine, ben imparatorlar görmüş ve onların nezdinde takdir toplamış bir kimseyim. Onlarda hiçbir heybet görmediğim halde bu kişinin heybet ve muhabbeti şuurumu izale etti, der. Bu halife silahsız, müdafaasız, yerde yatıyor ve uyuyor. Ben ise karşısında bütün bedenimle titriyorum. Bu hal neyin nesidir? Demek ki bu heybet haktandır. Şu aba giyen kimseden değildir, der. Rum elçisi böyle ruhi ihtilaçlar yaşarken Hazreti Ömer radıyallahu anh uykudan uyanır. Rum elçisi Hazreti Ömer'e tazim ile selam verir. Halife selama mukabele eder. Ondan sonra yüreği yerinden oynamış elçiyi can sarayına alır. Huzura kavuşturur. Virane olmuş gönlünü tamir eder. Ona ince, derin, esrarlı sözler söyler. Elçi hal ve makam müşahede eder. Hazreti Ömer'e ayar, yabancı suretinde gelen elçi yar olur. Bu sohbetin neşvesiyle kendinden geçer. Hatırında ne elçilik kalır ne de bir haber verip almak. Ondaki bu hali sezen Hazreti Ömer radıyallahu anh da ayrı bir vecd ile sohbetine devam eder. Canın menzillerinden ve ruhun yolculuklarından bahseder. Zaman ötesi zamandan, kadri yüce Evliyaullah'ın ulvi makamlarından, can zümrüdü ankasının şu dünyaya gelmedeki hudutsuz uçuşlarından söz açar. Nihayet elçinin gönlünde iman güneşi parıldar ve halifenin huzurunda kelime-i şehadet getirerek saadet kervanına katılır. Hazreti Mevlana buyurur, mürşit kamil idi. Talip yani elçi ise hakikati idrake teşne ve iştahlıydı. Elbette mürşit, müridin istidatlı olduğunu görünce onun pak olan kalbi zeminine yine pak olan irfan ve tevhid tohumunu eker. Salih bir kimse yüzünde parlayan salah nurundan belli olur. Çehresi etrafa huzur hali ve gönül hoşluğu saçar. Fasık kimse de yine çehresinin alametlerinden belli olur. O da kasvet ve karanlık saçar. Arif'in nazarı, ilahi hakikat ve hikmetlere teşne ve istidatlı kalbi bir mıknatıs gibi cazibesini alır. Arif'in nazarının bu gücü de silsile ile Allah Resulüne dayanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o derece kesafetten uzaklaşmış ve saffet kesbetmişti ki, mübarek bedeni de baştan ayağa kadar nur-u ilahi kesilmişti. Ondan dolayı zemine gölgesi düşmedi. Süleyman Çelebi bu hakikati şu beyitte ne güzel ifade eder. Nur idi baştan ayağa gövdesi, nur ayandır, nurun olmaz gölgesi. Pakistan'ın manevi mimarı Muhammed İkbal, bir gün Medine'den dönen hacıları ziyaret eder. Sohbette kendilerine, Medine-i Münevvere'yi ziyaret ettiniz. Uhrevi Medine çarşısından gönlünüzü ne gibi hediyelerle doldurdunuz? Getirdiğiniz maddi hediyeler, takkeler, tesbihler, seccadeler bir müddet sonra eskiyecek, solacak ve bitecek. Medine-i Münevvere'nin hiç solmayan, gönüllere hayat veren ruhani hediyelerini getirdiniz mi? Hediyeleriniz içinde Hazreti Ebu Bekir'in sıdkı ve teslimiyeti, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Osman'ın imanı, hayası ve cömertliği, Hazreti Ali'nin heyecan ve cihadı var mı? Bugün binbir ıstırap içinde kıvranan İslam dünyasına gönlünüzden bir asr-ı saadet heyecanı verebilecek misiniz?" diye sorar. İkbal, İslam dünyasının perişanlık ve sahipsizliği ile elemli, İslam ruhunu hayata geçirememenin ızdırabı ile mahzun ve mahmun olarak yaşayan büyük bir İslam şairi ve mütefekkiridir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh son hutbesinde şöyle demiştir: "Ey insanlar! Ahireti dünyaya tercih ediniz ve onu seviniz. Ahiret ve dünyadan hangisini severseniz diğerini öfkelendirirsiniz. Dünyaya davet sesi gönülde ne kadar yer ederse, ahiret nasihati ona o kadar yabancı gelir. Ahirete davet sesi kalpte yerleşir ise, dünyaya davet fikri ona yabancı olur." Hazreti Mevlana buyurur: "Bu seslerden birini kabul ettin mi, öbürünü duymazsın bile. Çünkü seven bir kimse, sevdiğinin zıddı olan şeylere karşı adeta kör ve sağırdır. Ancak şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye tereddüte düşmek, ruh için bir hapishanedir. Onu herhangi bir tarafa gitmeye bırakmaz. Dünya sevgisi ruhu bir tarafa, ahiret sevgisi öbür tarafa çeker. Her biri, doğru yol benim yolumdur der durur. Bu tereddüt Allah yolunun tuzağıdır. Ayağa kaymayan, yani nefse takılıp da bu gibi sürüklenişlere kapılmayan kimseye ne mutlu. Ey yol yordam bilmeyen, bu tereddütten nefsini kurtarmak istiyorsan, kendine bir rehberi fazıl ara. Yollarda şaşkın şaşkın dolaşmak istemiyorsan, bir ceylan gibi seni tarifsiz güzelliklere götüren bir velinin yolunda yürü. Yoksa hem gülistanı uzaktan bir ateş yığını zanneder de güzelliklerinden mahrum kalırsın, hem de dünya çöplüğünde gördüğün serapların peşinde koşarsın. Ancak âb-ı hayat sandığın o seraplar senin boğazını tıkayacak kızgın kumlardan başka bir şey değildir. Eğer bu hale düşmek istemiyorsan, gönül kulağına gaflet pamuğunu tıkama. Hak dostlarının sözlerine kulak ver de, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun kıtmiri ol. Ucu kıyamete dayanacak aşk kafileleri, onun muhabbet, vecd, aşk ve gözyaşları ile teskin olacak ve teselli bulacaktır. İçli Yunus'umuz ne güzel söyler: "Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şerabın kansın ya Resulallah. Çol seni sevenlere, kıl şefaat anlara, mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Aşıkım ol dildare, bülbülem şol gülzare, seni sevmeyen nare yansın ya Resulallah." Ne saadet! Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsiyetinden ve ruhaniyet dünyasından bir hisse alıp ihsan duygusuna yaklaşabilenlere.